Herkese merhaba. Bugün 13 Eylül 2021 Pazartesi, TR724 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi Editör programına karşınızdayım. Gündeme bakacağız, öne çıkan başlıkları konuşacağız ve bunlara dair yorumları paylaşacağız. Gündemde öne çıkan başlıklara bakarken tabii perde arkasına, analizine de özellikle dikkat edeceğiz. Çünkü Türk medyasında Erdoğan rejimi kontrolündeki medyada gerçek haberlere ulaşmak mümkün değil. Bu programı yapmamızdaki temel motivasyon da zaten bu. Size bilgiyi, orijinal yorumu, analizi ulaştırabilmek. Çünkü başka bir yerde haber namına bir şey bulmanız mümkün değil. Bu girişi yapma nedenim ise şimdi size arda arda sıralayacağım 3 haber. Bu 3 haber çok önemli konular olmasına rağmen günlerdir Türk medyasında neredeyse hiç yok. Var olanlar da konuyu kendi ideolojik perspektiflerinden ya da bulunduğu, ait olduğu mahallenin ideolojik saplantılarından değerlendiriyor. Ne demek istediğimi birazdan daha da açacağım. Ama normal bir ülkede bu söz konusu 3 sıralayacağım 3 haberi üst üste koyduğunuzda o ülkenin başka gündeminde olmaması gerekir. İşte bu yüzden özgür medya çok önemli. İşte bu yüzden özgür gazeteciler çok önemli. Gazetecilik bir lüks değil. Demokrasinin olmazsa olmazı. Özgür medya olmadığı zaman en temel konulara dair bilgi edinmek, hesap sormak, denetim mekanizmalarını işletmek mümkün değil. Şimdi bu yorumu baştan yaptım çünkü arkasından geleceğim haber neden böyle bir giriş yaptığımı size daha da iyi anlatacak. Şimdi 3 tane haber söyleyeceğim size. Bir tanesi şu. 17-25 Aralık'ın Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar geçen hafta dedi ki tarafsız, bağımsız bir savcı arıyorum. Gerekirse Yüce Divan'a giderim. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının en kritik isimlerinden biri olan bir bakan 8 sene sonra böyle bir açıklama yapıyor. Doğal olarak bir hareket beklenir, değil mi? O gün bugündür ses yok. Türkiye'deki gazeteciler bu konuya dair tek soru dahi sormuyorlar. İşte ben bültene girmeden önce Erdoğan'ın programlarını izledim. Erdoğan açılışlarda, propaganda bültenlerinde devam ediyor. Bu konuya dair soru sorulamıyor. AKP'li yöneticilere soru sormak mümkün değil. Ve medyada da bu konuya dair soru sormak mümkün değil. Ya ülkenin en kritik operasyonlarından bir tanesinin merkezinde oturan bir bakan, tarafsız, bağımsız bir savcı arıyorum. Gerekirse Yüce Divan'a giderim diyor. Savcılar ortada yok, medya ortada yok, siyaset ortada yok. Bir diğer haber. Suriye'den belki hiç fark etmiyorsunuzdur. Şehitler geliyor. Hafta sonu 2 şehit vardı. Bazı yerlerde 3 şehit olarak gördüm. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Şehit sayımızı bile bilmiyoruz. Sadece bir cümlelik bir tweet açıklaması, bir basın açıklaması geliyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Orada bir şehit var ama orada da bu şehit nasıl şehit oldu? Kim saldırdı? Operasyon ya da tuzak ya da roketli saldırı ya da başka bir detay. Hiçbir şey yok. Hani şehit olduğunu sayısını da şüpheli bir şekilde biliyoruz. Çünkü bugüne kadar defaatle yaşadık, gördük. Şehit sayıları saklanıyor. Düşünün, Türkiye'nin Suriye'den sürekli şehitleri geliyor. Tabutta 20'li yaşlarda çocukların cesetleri geliyor. Şehitleri geliyor, naaşları geliyor. Ama konu medyada gündem değil, siyasetin gündeminde değil. Bunu neden ısrarla soruyorum? Nedeni şu. Şimdi hafta sonu gelen şehitler, İdlib bölgesinden gelen şehitler çok ciddi bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Bu şehitlerimizi biz nasıl kaybettik? Bu insanlar nasıl hayatını kaybetti? Saldırıyı yapan kim? Kimler var arkasında? Şüpheyi büyüten noktalardan bir tanesi şu. Saldırının olduğu bölge silahsızlandırılmış bir bölge. O bölgede Suriye rejiminden ve Ruslardan habersiz bırakın silahlı bir saldırı yapmayı, kuş uçması mümkün değil. Peki askerimize kim neden saldırıyor? Acaba Türk askeri üzerinden Erdoğan'a yeniden bir mesaj mı veriliyor? Bu soruyu da dikkatinize çekmek istiyorum. Türkiye bu soruyu günlerdir konuşmuyor. Ya bizim askerimizi kim şehit ediyor? Neden böyle bir şeyle karşı karşıyayız? Bir takım cihatçı gruplar olduğu söyleniyor ama o cihatçı gruplarında paravan olduğu yönünde bilgiler var. Kaldı ki cihatçı gruplarla Erdoğan rejiminin arasının çok iyi olduğu da malum. Yani böyle bir şey de ciddi şüphe uyandırıyor. Ve bunun üzerine üçüncü haberi ekleyeyim. Üçüncü haber, ben 15 gündür merakla bekliyorum, izliyorum. Henüz bir açıklama yok. Neden bahsediyorum? O da şu. Geçtiğimiz günlerde Kırım'la ilgili önemli bir açıklama yaptılar. Açıklamayı yapan kişi Putin'in Kırım temsilcisi, daimi temsilcisi Muradov, Georgi Muradov. Neden böyle bir açıklama yaptı? Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Kırım politikasını açıklamıştı. 15 gün geçti. 15 gündür Erdoğan rejiminden, medyasından, yorumcularından tek satır açıklama yok. Tek kelime yok. Ne demişti Muradov? Aynen okuyorum. Türkiye 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı'nın darbeden kurtarılmasına Rus yönetimin nasıl yardım ettiğini hatırlamalı. İyi hatırlamalı, pardon, tam ifadesi bu. İyi hatırlamalı. Şimdi Ruslar 15 Temmuz üzerinden Erdoğan'a şantaj yapmaya devam ediyorlar. Şimdi normal şartlarda medyanın bu konu üzerine düşmesi, siyasi analistlerin, siyasetçilerin, muhalif partilerin bu konu üzerine düşmesi gerekiyor. Çünkü Ruslar alenen şantaj yapıyorlar. Ve diyorlar ki 15 Temmuz'daki rolümüzü iyi hatırlayın. Şimdi 15 Temmuz'da Rusların rolü neydi? Acaba bir Rus istihbarat gemisi neden Marmaris açıklarındaydı? Çünkü yaptığım araştırmalara göre o Rus istihbarat gemisinin özelliği elektronik istihbarat konusunda uzmanlanmış olan bir yapı. Acaba Ruslar Erdoğan'ın bütün trafiğini takip edip onun üzerinden şantaj mı yapıyorlar? Hatırlayın, şimdi görüntüleri ekrana getirelim. Erdoğan şehitlerimizden sonra düşünün bir bölük askerimizi Ruslar hava akınıyla şehit ettiler. Topluma yalan söylendi. İşte 30 küsur şehit dendi. Aslında bu iki katından fazlaydı. Görüntüler de vardı. Hatta o dönem ben de sahada olan bir askerden görüntüleri temin ettim ama yayınlamayı uygun bulmadım çünkü gerçekten vahim görüntülerdi. O şehitlerin ailelerine saygısızlık olmasın diye parçalanmış cesetlerin görüntülerini yayınlamadım ama tablo gerçekten vahimdi. Ve Erdoğan Putin'e gitti. Putin onu kapıda bekletti. Gördüğünüz gibi işte kapıda bekletip artı Rus devlet televizyonu ekrana kronometre koydu. Adeta dalga geçtiler. Ve bunu özellikle yaptılar. Hatta oraya o görüşmeye gelirken orada özellikle de Türkiye Osmanlı tarihi için kritik bazı isimlerin heykellerini koydular ki bir daha ezmek için böyle bir hareket yaptılar. Şimdi bu konularla ilgili Erdoğan rejimi dut yemiş bülbül gibi hiç yorum yapmıyor. Ruslara ne münasebet, sizin ne rolünüz var, neden böyle bir şeyle bizi şantaj yapıyorsunuz demiyor. Düşünün, İran'da işte Selam Tevhid operasyonundan hatırladığımız bazı isimler, Kudüs gücüyle ilgili bazı isimler ekranlara çıkıp Erdoğan'a hatta bunu Türkçe manşet attılar bir İran gazetesinde. 15 Temmuz'daki rolümüzü iyi hatırla dediler. Ya şimdi Türkiye'de Erdoğan rejiminin taraftarları 15 Temmuz'da kurulan tek adam rejiminden tasfiyelerden son derece memnun olabilirler. Ama bu şantaj hiç kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Medyada yazıp çizen, siyaset yapan, mecliste olan insanların hiç dikkatini çekmiyor mu? 15 Temmuz'da ne tür bir ilişkiniz var ki Ruslar şantaj yapıyor ve siz 15 gündür bu konuya tek kelime cevap veremiyorsunuz. Bakın, askerimizi kimin şehit ettiği belli değil, cevap veremiyorsunuz. Ruslar şantaj yapıyor, cevap veremiyorsunuz. Bakan, yolsuzluk soruşturmasının ortasındaki bakan, savcı arıyorum diyor, herkes sus pus. Şimdi tabloyu karşınıza koyun ve düşünün, Türkiye nasıl yönetiliyor? Daha doğrusu nasıl yönetilemiyor? Şimdi Ruslar neden böyle bir şantaj ihtiyacı hissettiler? Kırım politikası için açıklama yaptılar. Ama aynı zamanda dikkat edin, son günlerde gerek Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, gerek Hulusi Akar, Savunma Bakanı, Amerika ile ilişkileri toparlama yönünde sıcak mesajlar veriyor. İşte Mevlüt Çavuşoğlu çıktı. Pahalı da olsa biz Patriot hava savunma sistemi almak istiyoruz dedi. Ama Amerika tarafını satma niyeti yok çünkü kongre onayı gerekiyor. Artı S-400'leri de alabiliriz dediler. Hani birinciyi açmadık ama hani 3 milyar dolar maliyeti olup o da ilk anlamda çünkü dolaylı maliyeti olarak milyarlarca dolar çünkü Türkiye F-35'ten çıkartıldı. Bölgedeki stratejik önemini giderek daha da azaltıyor Türkiye. Çünkü Yunanlılar hava gücünü, İsrailler hava gücünü arttırırken Türkiye tam tersine hem 35'ten çıktı, F-35'lerden çıktı. Hem hava kuvvetlerinin yetişmiş insan gücünü saçma sapan iddialarla 3. derece akrabası bankası da hesap açtı. Yeğeni okula gitti diye ihraç edildi. Yetişmiş pilot yok. Pilot bulamıyorlar şu anda. Ve dahası Yunanlılar, İsrailliler hava gücünü arttırırken Türkiye tam tersine hava gücünü çökertiyor. Böyle bir tablo içerisindeyiz. Ve geldiğimiz yerde Türkiye diyor ki ben ikinci parti S-400'ü alabilirim. Yani Türkiye uzun zamandır Rusya ile Amerika arasında bir denge politikası, daha doğrusu birbirine kırdırma politikası uyguluyor. Amerika'ya yanaşıp Rusları yanaşıp Amerikalıları sahaya çekip oradan çıkar elde etme hesabı yapıyor. Ama şimdi geldiğimiz yerde işte Hulusi Akar'ın Amerika'nın Türk bölgedeki müttefiki biziz. Bizimle çalışmalılar türü açıklamaları, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Ruslar bir taraftan şehitlerimiz geliyor, öbür taraftan Ruslar 15 Temmuz'daki rolümüz diye açıkça şantaj yapıyorlar. Evet, bu tabloyu aslında yoruma çok fazla ihtiyaç yok bu tabloda. Ama özellikle dikkatinize getirmek istedim düzene başlarken. Çünkü bunlar Erdoğan rejiminin kontrolündeki medyada ve sözde muhaliflerin, sözde muhalifimsi medyanın gündemine giremiyor. Ben sizin gündeminize getirdim ve tekrar insanların şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Erdoğan 15 Temmuz'da nasıl bir tezgahın içerisine girdi ki bir yandan Ruslar, bir yandan İranlılar şantaj yapıyor. Hani bize anlatılan 15 Temmuz senaryosunun doğru olmadığından eminiz. Hani bize söylendiği gibi işte darbe yapmaya kalktılar, beceremediler, başaramadılar. Millet tankların egzozuna atletti kayıp darbecileri durdurdu söyleminin doğru olmadığı çok açık. Yani bunun bir efsane olduğu belli ama gerçek hikayeyi de aslında hala bilmiyoruz. Bunu da belki bir gün Ruslar filmini çekerse oradan öğreniriz. Çünkü Ruslar Erdoğan Amerika'ya yanaşmaya devam ederse Ruslar bu konuda ellerini biraz daha açacak gibi gözüküyor. Çünkü son dönemde yaptıkları şantajlar bunun göstergesi. Evet, yani kapıda bekletilen Putin, Erdoğan, düşünün yıllarca merhum Ecevit, Bill Clinton karşısında ezik şekilde duruyor diye eleştirenler Putin'in karşısında rezil oldular ama bu konuya dair tek kelime ifade etmiyorlar. Bu da dikkat çekici bir nokta. Bu ara uluslararası medyada dikkatimi çeken bir başka konu daha var. O da şu, Akdeniz'de ağırlığı artan Rus donanması. Hatta sosyal medyadan da paylaştığım bir istatistik vardı. Neredeyse Akdeniz Rus gölüne dönmüş durumda. Biliyorsunuz Erdoğan Akkuyu'daki nükleer santral projesinin bir parçası olarak Akkuyu bölgesinde Akdeniz'in en kritik yerinde Kıbrıs'ın tam karşısına denk gelen bir bölgede Ruslara liman izni de verdi. Yani Ruslarla olan ilişkiler üzerine çok ciddi kafa yormak gerekiyor. Yani normal bütün ilişkileri domateslerinden ya da turist gelecek gidecek tartışmasından değil de stratejik noktalardan görmek gerekiyor ama Türkiye'de maalesef bunu görecek bir medya düzeni ya da siyaset düzeni yok. Evet, gündemin birinci maddesini bunu aldım çünkü bu gerçekten Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli bir konu. Tekrar hatırlatayım. Özgür medya, bağımsız gazeteciler bir lüks değil. Olmazsa olmaz. İşte özgür medyanın önemini gösteren üç önemli gelişme daha. Bunların hepsi çok kritik gelişmeler ama medyada tek satır bile yer almıyor. Evet, buradaki gündemi, yorumu virgül koyalım. Biz bunları takip etmeye devam edeceğiz. Diğer gündemlere geçelim. Yine Türkiye'deki çok hukuksuzluklara dair çok önemli bir gelişme yaşandı. O da nedir? Gelişmeyi Akın İpek, Koza İpek Holding'in patronu sahibi Akın İpek duyurdu. Uluslararası Yüksek Tahkim Kurulu İpek ailesiyle ilgili nihai kararını verdi. Karar ceza davalarını durdurun. Şimdi Uluslararası Tahkim Kurulu mal varlığına el konulan ve yöneticileri tutuklanan ki bunların içerisinde yönetim kurulu başkanımız Tekin İpek de var. Ve İpek ailesinin önünde çok geniş işte herkesin melek anne diye karşısında sıraya geçtiği, elini öptüğü siyasilerin yardımseverliği yüzünden o da bizim annemiz dedikleri Melek İpek'e yaptıkları zulümleri biliyorsunuz. Daha önce defaatle ekrana getirdik. Hatta düşünün Türkiye'nin en zengin insanlarından birisiniz ve size oturduğunuz evden çıkarılıyor ve gelen TMSF'nin terbiyesiz görevlisi yetiştirme kimsesizler yurduna gidebilirsiniz diyor. Yani Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine yapılan zulüm. Hani fakir de olsanız önemli değil ama bu özellikle hani tabiri caizse hani kanırta kanırta zulüm diye bir tabir var ya tam anlamıyla böyle bir şey. İşte buna dair önemli bir gelişme geldi. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen Koza İpek grubu ile ilgili Uluslararası Tahkim Kurulu kararı çıktı. Karar İpek ailesiyle dönük ceza davalarını durdurun şekilde. Şimdi tahkim meselesi anayasal olarak Uluslararası Tahkim Kurulu'na uymayı Türkiye taahhüt etmiş bir ülke. Yanlış hatırlamıyorsam 160 civarında ülkeyi bağlayan bir karar bu. 159 ülke tam olarak ve hakem pozisyondaki tahkim kurulu normal bildiğimiz anlamda sıradan bir mahkeme değil. Bir nevi uyuşmazlık durumlarının son mercisi. Uzmanlı ve tecrübeli kişilerden oluşuyor. Bir çeşit hakemlik kurumu ve tahkim kurulunun kararları Türkiye'yi bağlıyor. 159 ülkeyle birlikte. Dolayısıyla dönüp Türkiye'nin ben bu kararları uygulamıyorum deme şansı yok. Çünkü uygulamıyorum dediğimiz zaman daha büyük yaptırımlar kapıda. Ama bunun uygulanıp uygulanmamasından daha önemli bir anlamı var. O da şu. Türkiye'de yapılan yargılamaların ne kadar siyasi olduğunu, ne kadar altının boş olduğunu, dosyaların tamamen siyasi motivasyonla hazırlanmış, sahte bilgiler, belgeler ya da suçlamalarla dolu olduğunu gösteren çok önemli uluslararası bir karar daha. Daha önce Londra'daki mahkemelerden de benzeri bir karar çıkmıştı. Şimdi tahkimden de böyle bir karar geldi. Yani hep söylüyoruz, yaptığınız hukuksuzluklar bir gün mutlaka hukuk önünde dönecekler. Türkiye içerisinde mahkemeler yok. İşte az önce anlattım. Bağımsız savcı arayan bir bakandan bahsediyoruz. Ortada savcı yok. Bir tane bile çıkmıyor. Ortaya dökülen rezaletlerle ilgili adım atan savcı yok, hakim yok, yargı mensubu yok. Ama dünyada var. İşte Akın İpek'in Londra'da açtığı davayla ilgili daha önce lehine çıkan bir karar var. Şimdi tahkim kurulundan kararlar çıktı. Aynı benzer kararlar Ahim'den de geldikten sonra. Çaresi yok. Bu gasplar son bulmak ve zararlar tanzim edilmek zorunda. Bunun gibi sayısız örnekle karşılaşacağız. Burada önemli olan şey şu, yani bu kararların meali şu, ya Türkiye'deki hukuksuzluğu uluslararası mahkemeler tescilliyor, uluslararası kurumlar tescilliyor. Bu kararın en önemli özelliği bu. Hani hukuk diyorsanız işte buyurun size hukuk. Uluslararası merciler diyor ki yaptığınız yargılamalar hukuksuzdur, bu zulmü sona erdirin. Bakalım Türkiye'deki mahkemelerin tavırları ne olacak ama Akın İpek'in tweetlerinden de anlaşıldığı gibi rejim içerisindeki bir klik bu kararları uygulamama konusunda değişik alternatifler arıyor. Biliyorsunuz daha önce Erdoğan da ahim kararlarını uygulamamak için Selahattin Demirtaş'ı bırakıp başka bir soruşturma bahanesiyle tekrar gözaltına atmıştı. Değişik atraksiyonlar yapıyorlar. Bakalım burada ne yapacaklar ama bunlar sonucu değiştirmiyor. Sonuç şu, Türkiye'de yapılan mahkemelerin hukuksuz olduğunu bütün uluslararası merciler tescilliyor. Ve bunların kararları Türkiye'yi bağlıyor. Ahim kararları gibi tahkim de Türkiye'yi bağlayan bir karar verdi ve bu kararın yaptırımları var. Bu kararın sonuçları ağır olacak. Dolayısıyla bir an önce yapılması gereken şey şu, bu zulmü bitirmek, bu hukuksuzluğu bitirmek. Çünkü bugün olmadığında yarın bunlar yine uluslararası mercilerden dönecekler ve bu tanzim miktarı, zarar miktarı her geçen gün artmış oluyor. Hani çok bilinen bir ifade ama zararın neresinden dönülürse kârdır diyor. Ha, bunu yapacak, bunu görecek bir devlet aklı var mıdır? Devlet aklı diye bir şey kalmış mıdır? Bu da ciddi bir soru işareti. Neden soru işareti? Çünkü zulüm hiçbir şekilde hız kesmiyor. Yani aklı selim birisi çıkıp ya biz ne yapıyoruz diye sorması gerekirken böyle bir soran birileri yok. Varsa da kimse zaten korkusundan saraya karşı bir şey diyemiyor. Bunun da sayısız örnekleri var. Şimdi benzer bir davaya geçeceğim. Bu konu maddi bir konu değil ama gerçekten insanı okurken tüylerini diken diken eden bir konu. Yani düşünün Anayasa Mahkemesi hani Erdoğan önünde saygıyla eğilen işte rüşvettir, yolsuzluktur, her türlü hukuksuzlukla ismi anılan İrfan Fidan'ın jet hızıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye yapıldığı bir düzenden bahsediyoruz. Onlar bile, İrfan Fidan bile bu kararda lehte oy kullandı başvuruyla ilgili. Onlar bile öyle hukuksuzluklar var ki bunlara duyarsız kalamıyorlar. Örnek ne? Örnek şu. Anayasa Mahkemesi Afyon'da işkence gören, adını kodlayarak söylüyorum, AA, Anayasanın 17. maddesine göre güvence altında olması gereken insan haysiyetine bağdaşmayan muamelelere maruz kaldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruda haklı buldu. Tazminata hükmetti ama tazminatın dışında önemli olan şey şu. Dosyanın detaylarına baktığınız zaman insanın aklı duruyor. Yani tamam bunları Türkiye'de işkence bir dönem bitirilmişti. İşkenceyi bitiren emniyetçiler, bu konulardaki hassasiyet olan savcıların hepsi meslekten atıldı, tutuklandı, sürgündeler, cezaevindeler. Yerlerine Erdoğan'ın AKP ve MHP teşkilatlarından doldurduğu hukukla ilgisi olmayan partizan tipler atandı. Ve şimdi gelinen tabloya bakın. Şimdi ben haberin detaylarını uzun uzun okudum. Haberin sahibi Sevinç Özarslan bu tip insan hakkı ihlallerine dair çok önemli haberlere imza atıyor. Bu haberi okurken haberin içerisinde birkaç kez durmak zorunda kaldım. Çünkü mağdur kişi, ya yani bir öğrenci yurdunda, ya yani bir öğrenci yurdunda görevli kişi ne tür bir suç işleyebilir? Hani varsa bir somut suçu, önüne korsunuz, bilgisini, belgesini, delilini korsunuz, yargılarsınız. Diyelim ki bu kişi cinayet işledi ve siz elinde bıçakla cesedin başında yakaladınız. Varsayalım, diyelim. Ya da bir yere bomba korken suçüstü yakaladınız. Eğer MİT mensubu değilse gereğini yaparsınız. MİT mensubuysa zaten MİT gelip sizden alacaktır. Bunu sayısız örneğin yaşadı Türkiye. Ama hiç kimseye işkence yapamazsınız. Savaş şartlarında bile olsa işkence yapılamaz. Yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu insanlığa karşı bir suçtur. Anayasanın, evrensel hukukun çok net karara bağladığı bir noktadayız. Şimdi bu haberde, Bolt'ta yer alan haberi ben okuduğum zaman kınamıyorum. Neden? Çünkü söz konusu bir öğrenci yurdunda çalışan kişiye öyle işkenceler yapılıyor ki, öyle işkenceler yapılıyor. Kafasına çuval geçiriliyor, tecavüz ediliyor. ve eşi getiriliyor. Eşinin önünde tehdit ediliyor. Eşine de tecavüz edildi. Düşünün, tecavüze uğrayan bir adam. Kabadayı, her türlü kötü muamele. Her şey var. Tehdit var. Ve polislerin yaptığı onur kırıcı hareketleri tek tek ifadesinde anlatmış. Gelin bakın ifadeyi bir okuyun. Bunların hepsi Türkiye'de yaşanıyor. Bunların hepsi Erdoğan rejiminin o hayali dünya liderliğini oynayan, işte bölgesine nizamet veren Türkiye'sinde yaşanıyor. Karakolda başına gelenler, cezaevinde başına gelenler, sonra bu polislerle ilgili yaptığı başvurular takipsizlikle sonuçlandırılıyor. Yani ortada net bir suç var, doktor raporu var, ona rağmen takipsizlik verilerek konu kapatılıyor. Ve Anayasa Mahkemesi burada bir hak ihlali olduğu kararı verip polislerle ilgili yeniden işlem yapılması yönünde bir karar veriyor. Şimdi yani dönün bir soruyu kendinize sorun. Türkiye'de bunlar oluyorken biz gazeteciler, ülkenin aydını, yazar, çizeri ne yapıyorduk? Geçtiğimiz günlerde Ahmet Altan'ın nefis bir röportajı var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin derim. Çünkü yazdıkları kadar söyledikleriyle de tarihe geçen bir isim Ahmet Altan. Orada ısrarla bir çağrı yapıyor. Korkmayın. Silivri o kadar da kötü bir yer değil. Yani korkacaksanız hakim olmayın, savcı olmayın. Korkacaksanız gazeteci olmayın. Çünkü korkacak bir durumun çok ötesine geçtik. Bakın. Karakola götürülüp kafasına çuval geçirip tecavüz edilen birinden bahsediyoruz. Çokla tecavüz, başka türlü ve arkasından başka neler yapılıyor? Sizi eşinizi önünüze getiriyorlar. Eğer yapmazsan, bu imzaları atmazsan, bu ifadeleri vermezsen ona da tecavüz edeceğiz deniyor ve siz önünüze kalan ifadeleri imzalıyorsunuz. Bakın bu dönemin bütün mahkemeleri böyle. Ben binlerce sayfa evrak okudum, ifade okudum. Öyle ifadeler var ki adam mahkemeye çıktığında diyor ki ben bundan hiçbirini vermedim. Bana tecavüz ettiler, bana taciz attılar, bana elektrik verdiler, beni kaba dövdüler ve ben bu ifadeleri imzalamak zorunda kaldım diyen binlerce kişi var. Bakın bir ifade, 15 Temmuz yargılamalarından bir ifade, hiç unutmadığım bir ifade, kafama adeta çakılmış bir ifade. Söz konusu polisler, rejimin polisleri, bir vatandaşa sıradan bir öğretmen dedikleri şey şu: bu ifadeyi ver yoksa karınla oruç bozarsın. Hani güya dindar bu insanlar, güya bu insanlar oruç tutacak kadar Allah'a inançları var. Ama orucunu masum bir insanın karısına tecavüz ederek açmayı planlayan, açmakla tehdit eden ahlaksız bir çürüsünden bahsediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış insanlardan bahsediyoruz. Bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Ve Anayasa Mahkemesi, düşünün İbrahim İrfan Fidan'ın bile içinde olduğu heyet böyle bir skandal karşısında duyarsız kalamadı. Düşünün, İrfan Fidan yaptı bunu. Ki Türkiye tarihinde hukuku katletme konusunda açık ara rekor sahibi olan eski İstanbul Başsavcısı. Ve bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Ve bunların hiçbirisi medyada, siyasetin gündeminde yok. Allah'tan Ömer Faruk Gergerlioğlu var. O var olduğu için bunların bir kısmı gündeme gelebiliyor. Onun dışında hiç kimsenin gündeminde böyle bir şey yok. İşte bu yüzden yine özgür medya çok önemli. Bu yüzden özgür ve alternatif medyaların desteklenmesi çok hayati bir konu. Aksi halde bunları duymayacaksınız. Aksi halde Türkiye'nin dünyaya nizamat veren, dünyaya alt üst eden bir süper güç olduğu yalanlarını duymaya devam edeceksiniz. Evet, benzeri bir haber. Şimdi bu haber daha önce olan bir olaya aitti. Dün ve bugün gözümüzün önünde olan başka bir olay var. Adana'da Furkan Vakfı gönüllerine işkence yapılıyor. Gözümüzün önünde. İnsanlar cep telefonlarıyla bu görüntüleri paylaşıyorlar. İnsanlar ifadeler ediyorlar. Cep telefonlarıyla paylaşıyorlar. Ana akım medya vermiyor, televizyonlar vermiyor ama herkesin elinde cep telefonu var. Herkes artık bir televizyon, bir medya kurumu gibi çalışabiliyor. Oradan paylaşılan görüntüler sosyal medyada var. Orada paylaşılan ifadeler sosyal medyadan izlenebilir. Facebook'tan, Twitter'dan, Periscope'dan, Instagram'dan insanlar bunları paylaştılar. Ve Alparslan Kuytu'nun açıklamaları var. Çok net bir şekilde. İşkence edilen insanlar var. 2021 sonbaharı Eylül'ünde Adana Emniyetinde işkence var. Ankara Emniyetinde diplomatlara işkence vardı. Adana Emniyetinde daha önce işte 28 Şubatçıların, telekuratçıları, işkencecileri Erdoğan tarafından ödüllendirilip İl Emniyet Müdürlüklerine atanmıştı. Osman Aktar'ın başında olduğu Adana Emniyetinde her daim işkence haberleri vardı. İstanbul'da işkenceyle hayatını kaybeden, daha sonra da pardon ya biz sen masum musun diye mezarda iade edilen Gökhan Açıkkollu gibi insanlar var. Ve bunların hepsi Türkiye'de oluyor. Neden Alparslan Kuytul hedefte, neden işkence yapılıyor, neden kötü mağdur ediyor? Çok basit. Rejime biat etmeyen, Saraya biat etmeyen herkes Gülen cemaatinin, Alparslan Kurtuluş Vakfı'nın yaşadığı sonu yaşıyor. Rejime biat etmezseniz, saraya biat etmezseniz ezer geçeriz, tecavüz ederiz, işkence ederiz, eşinize çocuğunuza tecavüz ederiz diyen bir zihniyet, bir faşist bir zihniyet yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın gözünüzün önünde şu anda Adana Emniyeti'nde işkence var. Daha önce bütün illerde vardı. Afyon öne çıkan isimlerdendi. Ankara aynı şekilde. Diplomatlarına, kendi diplomatlarına işkence yapan bir ülke burası. Düşünün, sizi dünyada temsil eden, kripto bilgilere sahip olma hakkı olan, çünkü diplomat sizin adınız orada bulunan, insanlara işkence yapıyorsunuz. Ve bu işkence o kadar pervasızca yapılıyor ki, kendi kayıtlarında bunu utanmadan anlatıyorlar ya da Cem Küçükler, Fuat Uğurlar ya da işte sarayın diğer müptezelleri ekranlara çıkıp nasıl işkence yapılması gerektiğini pervasızca anlatabiliyorlar. İşte bunlar Türkiye'nin realitesi. Evet, Adana'daki hadiseye duyarsız kalmamak gerekiyor. Çünkü herkesin gözü önünde işkence devam ediyor. Ve bu işkencenin bir tek nedeni var. Söz konusu grubun saraya biat etmemesi. Eğer saraya biat eder, sarayın yolsuzluklarını, hukuksuzluklarını, dini kılıfa süslerseniz, dini kılıfa sarar, insanlara, kendi tabanınıza yaymaya çalışırsanız sarayda ağırlanır, cebiniz doldurulur, sırtınız sıvazlanır. Aksi olursa işte Gülen cemaatinin başına gelen ya da Alparslan Kuytu cemaatinin başına gelenler örnek. Biat etmeyen herkesi ezeriz diyen bir rejim var. Bu da bir Türkiye realitesi. Evet, gündemdeki diğer başlıklara devam edeyim. Beni şaşırtan ve Türkiye'de gerçekten hani izahı zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Amerika'da da benzerleri örnekleri var ama Türkiye gerçekten sıvanadan çıkmış vaziyette. Konu Covid aşı meselesi. Türkiye'de bir grup var. Değişik kesimler içerisinde. Yani en solundan en sağına kadar. Hani tek bir kütleden bahsetmek mümkün değil. Toplumsal bir kesimden bahsetmek mümkün değil. Garip bir kesim. Gerçekten adını koymak zor bu kesimin. Abdurrahman Dilipak da var. En soldaki en radikal örgütten insanlar da var. En liberal gözüküp de aslında en faşist olana kadar çok geniş, enteresan, gerçekten adını da koymanın zor olduğu bir grup bu grup. Bu grup hafta sonu İstanbul'da aşı karşıtı miting yaptı. Ve çalışmaları damgası devam ediyor. Sosyal medyada inanılmaz bir propaganda devam ediyor. Yani ben bu grubun hiçbirini takip etmediğim halde sürekli önümde bunların paylaşımları düşüyor. Çünkü takip ettiğim kişiler bir şekilde ya RT ediyor ya like'lıyor ya da bir şekilde onları paylaşıyorlar. Akla ziyan, deli saçması şeyler geliyor. Hani bunların içerisine baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bu konu bu kadar şey olamaz. Yani bu kadar saçmalayamazlar. Ama bakıyorsunuz sonra bunların içerisinde sözüm ona parti başkanı, sözüm ona akademik unvanı olan, isminin başına DR koyan, doktor unvanı koyan isimler var. Kim var mesela? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. Konya'da parti çalışmaları içerisinde ve orada gazeteciler açıklamalar yapılıyor. Herhalde şöyle, yani ne dediğinden önce şunu yorumumu söyleyeyim. Herhalde şöyle bir şey, düşünceye sahipler. Ya bizim zaten oy oranımız Perinçek'in oy oranından bile düşük. Biliyorsun Perinçek hani aşı mitingine katılanlardan daha az oy almıştı. Böyle bir işte ama iktidar ortağı. Biz de belki böyle şeyler yaparak gündeme gelebiliriz. Belki Erdoğan'ın dikkatini çekebiliriz. Sen Türkiye'de seçime gidiyor. Varlığımızı gösterelim. Ne saçmalarsak, ne dersek acaba biz gündeme geliriz diye düşünüp herhalde böyle bir açıklama yapmaya karar vermişler. Diyor ki Fatih Erbakan, adının başında da DR var, doktor. Yani hangi konuda doktora yaptı bilmiyorum ama konu şu. Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı, beş kulaklı yaratıklar doğmasına yol açabilirsiniz. Şimdi böyle bir şey diyen bir kişiye Allah şifa versin deyip en yakın hastaneye yatırmak gerekir. Ama parti başkanı ekranlara çıkıyor. Maymun, yarı insan çocuklar doğması. Aşıdan dolayı bunlar olacakmış. Bakın bu aşı karşıtlığı meselesi artık patolojik bir vaka haline geldi. Ve gerçekten ciddi bir sorun bu. Çünkü aşı yapılmadığı zaman hastalık önlenemiyor. Varyantlarıyla birlikte çok hızlı yayılıyor ve her gün ölüm sayısı artıyor. Sonbahara girdik. Çok kısa süre sonra mevsimsel gripler başlayacak. İkisi birleştiği zaman ölümler daha da artacak. Zaten Türkiye bu konuda skandal bir ülke. Şimdi üçüncü, dördüncü doz falan deniyor ya. Çin'den ne oldu belli olmayan bir aşı getirdiler. Bunu da oradan korkunç bir yolsuzluk yapıldı. Erdoğan'ın olduğu gibi. Akabinde millete yaptılar. Şimdi onların işe yaramadığı ortaya çıkınca üçüncü, dördüncü doz falan diyorlar. Aslında yapılmayan bir aşı üzerinden korkunç bir rant vardı. İşin bir boyutu da bu. Şimdi o kadar hani mizah haline geldi ki iş. İstanbul'da bir operasyon var. Operasyon hemşirelere yönelik bir operasyon. Hemen diyebilirsiniz herhalde bunlar cemaat bağlantılı, cemaatlerin hastanelerindeki falan. Öyle değil. Olay şu. Üç tane hemşire sahte aşı kartları düzenliyor ve aşıları satıyorlar. 150 liraya. Boş şişeleri de 20 liraya satıyorlar. Hastaların bir kısmına yarım doz yapıyorlar, bir kısmına yapmıyorlar, yapmış gibi davranıyorlar. Hatta kendi istihkakı olan sağlık çalışanlarını biliyorsunuz önceden verilen, öncelik verilen bir durum var. Kendi haklarını bile başkalarına satıyorlar. Dördüncü doz aşıları. Bu arada dünyada dördüncü doz aşı yapan yok biliyorsunuz. O Türkiye'ye özgü bir şey. Çünkü ilk iki doz Çin'den ne oldu belli olmayan aşının yapılması ve arkasından baktılar ki hiç örtülebilecek gibi değil. Sonra arkasından tekrar üçüncü, dördüncü doz deyip onu kamufle ediyorlar. Yani sahte aşıdan, sahte aşı kartından, aşı üzerinde vurgun yapan hemşirelerden ve üç kulaklı, beş bilmem neli maymun yarı insan, yarı maymun doğacak insanlardan bahseden parti başkanlarından. Gerçekten Türkiye hisseli harikalar kumpanyası gibi bir şey. Hani ortada ölüm olmasa bayağı renkli, eğlenceli bir ülke olabiliriz ama şu haliyle pek de eğlenceli, renkli bir ülke değiliz. Renkli olduğumuz kesin ama eğlenceli olmadığımız son derece açık. Allah şifa versin diyelim. Yani bu aşı konusunda gerçekten kimi nasıl ikna edilecek ya da kime nasıl bir motivasyon yapılacak bilmiyorum ama Amerika'dan örneklerle bu konuyu bağlayıp Amerika bu konuda çok katı kurallara başladı. Aşı olmayan işten atıyorlar. Ki bunlar şöyle böyle değil. Yani dünyanın en büyük şirketleri yapmaya başladı. Mesela Washington Post gibi dünya medyasının en önemli kurumlarından bir tanesi personeline bildirdi. Aşı olmuyorsanız ofise dönme tarihinde iş hakkınız feshedilecek. Ofise gelmenize ve çalışmanıza izin verilmeyecek dendi. Bütün kamu kurumlarında, okullarda benzer uygulamalar başladı. Çünkü bu işin şakası yok. Aşı yapılmadığı zaman bu hastalık önüne geçilemiyor. Dolayısıyla hani burada kimse de çıkıp siz bizim özgürlüğümüze müdahale ediyorsunuz. Yani böyle diyenler var ama kimsenin bunları ana akım medyada çıkıp da ekranlarda bunu saçmalamasına müsaade edilmiyor. Bu da önemli bir detay. Bunu da aktarmış olalım. Ve tekrar Türkiye gündemine dönelim. Türkiye gündeminde biliyorsunuz bir Erdoğan'ın kitabı meselesi var. Erdoğan kitap yazmış. Hani şaka değil, öyle olduğu söyleniyor. Kitabı okumadığını övünerek anlatan bir isim Erdoğan biliyorsunuz. İddiaya göre Erdoğan yazdığı bu kitap adaletten bahsediyor. Hani işkencelerin, tecavüzlerin her türlü zulmün olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ve o ülkenin başındaki siyasi isim ki son 20 yılın tek adamı adaletten bahsediyor. Yani mizah, güzel bir mizah, güzel bir çelişki. Ama ilginç bir şey daha var. İşin başka bir boyutuna gireceğim ben. O da şu. Kitap ciltli ise 60 lira, ciltsizse bildiğimiz karton kapaksa karton kapak, evet bildiğimiz karton kapaksa da 40 liradan satışa kondu. Bir hafta önce piyasaya çıktı ve bugün 14 liraya düştü. Çünkü jet hızıyla, yani dünyada bu kadar hızlı düşen ne var bilmiyoruz. 60 liradan başladı. İşte ciltli halinde ise sonra 40 liradan başladı ve akabinde hızla 14 liraya kadar düştü. Bu hızla devam ederse çok yakında herhalde bugün pazartesi, cuma günü cami çıkışlarında, cuma namazı çıkışlarında bedava olarak dağıtılacak. Yani biraz daha ilgi görmezse artık yasa falan çıkartabilirler ya da zorunlu hale getirebilirler okutulacak diye. Çünkü benzeri örnekleri biz başka Orta Asya ülkelerinde gördük maalesef. Bu noktada bir parantez açayım. Bir spekülasyon yapayım. Bugünkü tarihi 13 Eylül itibariyle bu spekülasyon burada dursun. Doğru çıkarsa demiştim deriz. Yanlış çıkarsa evet yanlış yaptık özür dileriz diyebiliriz. Nedir? Erdoğan'ın ikinci kitabı kendi nutkunu yazıyor. Erdoğan Anılarım adı altında aslında nutuk yazıyor şu anda ve bir nevi Atatürk'ün nutkuna alternatif bir kitap çıkarma projesi içerisinde. Önümüzdeki dönemde bunu çıkarır mı? Benim beklentim çıkaracağı yönünde böyle bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bakalım onu ne zaman yapacak? Belki de 2023'e giderken kendi nutkunu çıkartır. Çünkü artık kitap yazıyor. Artık kitaplarıyla bilinen bir isim olarak belki de tarihe geçmek istiyor. Bilemiyoruz. Ama ben kendi nutkunu 2023 seçimlerinden önceki 2022'de olması kesin gibi seçim öncesi çıkarabilir mi? Bence çıkarabilir. Onu da yabana atmayın diyebilirim. Evet, gündemdeki diğer bir başlığa geri dönelim. Yine Erdoğan AKP çevrelerinden dönüyoruz ama burada bu sefer Davutoğlu'yla devam edeceğiz. Davutoğlu Diyarbakır'daydı hafta sonu. Ve her zaman olduğu gibi işte dünya bir gaz bulutuyla başladı diye başlayıp bütün tarihsel süreçleri uzun uzun anlatıp Davutoğlu'nu çok seviyor. Yani kendisiyle defaatle röportaj yaptım. Bütün röportajları dünya bir gaz bulutu diye başlıyor. Yani o kadar eskiye gidiyor hadiseleri anlatırken. Ve bütün o süreçleri anlattıktan sonra kendi mevzuna geliyor. O ara siz hala ayaktaysanız, ölmemişseniz, daha ne kalmışsa o günün gündemine geliyorsunuz. Davutoğlu yine Diyarbakır'da aynı şeyleri yapmış ama burada satır arasında ilginç bir şey söylemiş. O da şu: Tahir Elçi siyasi bir suikaste kurban gitti diyor. Şimdi söyleyen kişi herhangi birisi olsa amenna ama AKP'nin yöneticisi eski başbakan ve Tahir Elçi suikaste kurban gittiğinde kendisi iktidardaydı. Hani bunları okuduğunuz zaman ya da dinlediğiniz zaman tamam parti kuruşuna oy verelim diyeceksiniz ama yani zaten iktidarda olduğu dönemden bahsediyor. Çünkü iktidarlık sorumluluğu üzerindelerdi. Emniyeti, istihbaratı, yargısı ellerindeydi. Hiçbir şey yapmadılar. Ve şimdi diyor ki Tahir Elçi siyasi bir suikaste kurban gitti. Peki bunların üzerine gitmesi gereken siz değil misiniz? Siz iktidarda değil miydiniz? Siz bunların sorumluluk makamında değil miydiniz? Davutoğlu bu sorular geldiği zaman kendini ayırıyor. Davutoğlu'nun bütün hesabı, kitabı Erdoğan sonrası, hani artık herkes ikna buna, herkes bu konuda kendi hazırlıklarını yapıyor. Erdoğan dönemi bitti, bitiyor. Erdoğan sonrası dönemi, yani Davutoğlu'nun hesabı, kitabı AKP'nin başına tekrar geçmek. İddia ederek söylüyorum. Erdoğan çıksa dese ki, hocam gel sen yine partinin başına geç, seni danışman yapıyorum, saraya danışman ol dese, emin olun koşa koşa gider. Çünkü Davutoğlu'nun hedefi Erdoğan sonrası AKP'de lider olmak. Yeni bir parti kurup o partiyi büyütüp oradan iktidara gelmek ya da oradan siyaset alternatifi olmak değil. Davutoğlu'nun bütün hesabı kitabı Erdoğan sonrası bana ihtiyaç duysunlar, parti bana altın tepside yeniden sunsunlar hesabı yapıyor. Ama öyle bir gerçek değil, öyle bir realite mümkün değil. Yani Davutoğlu iyi bir akademisyen olabilir, tartışılabilir ama siyaseti hala bilmediğini iddia edebilirim. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Erdoğan böyle bir siyasetçi değil. Erdoğan trenden attığı adamı tekrar gel demez bu noktada. Özellikle Davutoğlu gibi birisine. Bakalım Davutoğlu Tahir Elçi konusunda bildiklerini anlatacak mı? Davutoğlu zaten her konu hakkında bildiklerimi anlatsam dünya yıkılır diyor ama nedense bir türlü anlatmıyor. Nedense o cesareti bir türlü bulamıyor. Bakalım belki Erdoğan sonrası dönemde çıkar konuşur. Şu andaki savcılar gereğini yapmıyor diye de kendinde bir gerekçe sunuyor olabilir. Onu da bilmiyoruz ama olur da çıkar anlatırsa biz de o dönemin kapalı kapı arkasında dönen işlerini bilebiliriz diye düşünüyorum. Evet, gündemdeki bir diğer başlığımız Damat Berat Albayrak. Biliyorsunuz Damat Berat Albayrak yani Kasım'ın ilk haftasından bu yana, geçen yıl Kasım'dan bu yana ortada yok. Instagram'dan istifa etmişti. Rivayetlere göre ağır şiddete maruz kaldı Erdoğan tarafından, Erdoğan'ın korumaları tarafından. Uzun süre ortada kayboldu, uzun süre varlığı yokluğu, nerede olduğu, hatta yaşayıp yaşamadığı tartışma konusu oldu. Bir ara bir cuma namazından bir kare görüntü birisi servis etmişti. Sonra bir arada yanlış bilmiyorsam bir toplantıda ortaya çıkmıştı ve onun dışında hiç kimse görmedi, konuşmadı, hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Berat Albayrak Erdoğan'ın üzerine veliaht olarak inşa ettiği bir sistem vardı. Onun üzerine çok şey kurmuştu ama o yıkıldı. Yani Erdoğan için çok büyük bir travma zaten Berat Albayrak meselesi. Hani ortada kızı olmasa, aileden birisi olmasa Berat belki şu anda bambaşka pozisyonlarda olabilirdi. Çok zor değil. Yani Fatih Kolejinde okudum deyip onu FETÖ'cü ilan edip tutuklatabilir bile. Bu engel değil. Ama aileden birisi ve bütün suçları biliyor. Bütün suçların ortağı. Dolayısıyla Erdoğan'ın ciddi bir açması Berat Albayrak. İşte o Berat Albayrak neredeyse 11 ay sonra daha kanlı canlı ortaya çıktı. Nerede? Trabzonspor Galatasaray maçında. Tribünde gayet rahat yayılmış, keyfi yerinde bir fotoğraf var. Maç izliyor. Hayat Berat Albayrak'a güzel çünkü çalışması gerekmiyor. Hani 10 ay boyunca hiç ortaya çıkmayıp çalışmadan yaşayabilen, geçinebilen böyle bir servet olan Türkiye'de kaç kişi var bilmiyoruz ama Berat Albayrak'ın öyle bir derdi yok gözüküyor. Hayat ona güzel, rahat, keyfi yerinde. Bir ara yurt dışında seyahatlerde falan olduğunu da duymuştum, tatil yapıyordu. Şimdi ortaya çıktı tekrar, maçta ortaya çıktı. Ha, bu ortaya çıkma siyasi bir ortaya çıkma mıdır? Ha, ben o yorumlara katılmıyorum. Dünden bu yana bir takım siyasi yorumcular Berat Albayrak'ın tekrar partinin başına geçeceği vesaire söylüyor. Ben o defterin çoktan kapanmış olduğu fikrindeyim. O defaatle ifade ettim. Berat Albayrak Erdoğan olmadığı sürece bir hiçtir. Siyasette var olması da mümkün değil. Kaldı ki Erdoğan sonrası dönemde Berat Albayrak'a herhangi bir pozisyon biten de yok. Çünkü hani siyasette var olmanız sizin arkanızdan itilmesiyle yeterli değildir. Bir tarafında çekilmeniz gerekir. O çekme de konjonktür olur, halk olur, siyasi denklemler olur. Onların tamamı Berat Albayrak'ın aleyhine. Oradan dolayısıyla bir şey çıkmasını beklemek zorlamadan ibaret. Yani her şey Erdoğan sonrası dönemin tartışmalarıyla alakalı ama oradan bir yere girilmesini ben beklemiyorum. Berat Albayrak bir mazide bir parça olarak kalır AKP tarihinde. Ötesine geçebileceğine ihtimal vermiyorum. Ama gider de başka bir ülkede itirafçı olur, bildiklerini anlatırsa herhalde tarihe başka türlü de geçebilir tabii ki. Evet, bültenin diğer bir gündem maddesiyle bitireyim. Bu kadar can sıkıcı işkencenin, kötü muamelenin, can sıkıcı haberin arkasında biraz moral verici, biraz tebessüm ettirici bir haberle bülteni bitirelim. Biliyorsunuz merak kediyi öldürür diye bir tabir var. Gerçekten bu doğrudur. Kediler çok meraklı hayvanlar. Benim de kedilerim var. Akla ziyan şeyler yapıyorlar. Bazen yayını sabote ediyorlar. Bazen olmadık işler yapıp gidip internet kablosunu kemirdikleri de oluyor. Ama bu kedi biraz daha enteresan. Amerika'da yaşandı bu hadise. Bu kedi tribünün tepesine çıkmış. Nasıl çıkmış oraya? Nereden yol bulup oraya gitmiş bilmiyorum ama Amerikan futbolu maçında Miami Hurricanes takımının taraftarlarının üzerinde bir kedi fark ediliyor. Kedi çatıda ve düşmek üzere. Amerikan futbolu taraftarları da maçı bırakıyorlar ki Amerikan futbolu çok heyecanlı bir maç oyun türüdür. Böyle hani beyzbol gibi yavaş ilerleyen ya da ne bileyim bazı oyunlar gibi çok da böyle anlık gözünüzü ayırmanıza müsaade etmeyen bir oyun türü. Ve orada taraftarlar, şimdi görüntü ekrana getirelim, taraftarlar bayrak atıyor, bir Amerikan bayrağını kedinin altına tutuyorlar. Hani intihar etmeye giden kişiyi kurtaran itfaiyeler gibi. Ve kediyi ölümden kurtarıyorlar. Tribünlerde süper bir görüntü var. Büyük bir coşku. Herkes maçı bırakıyor. Kurtarılan kedinin coşkusunu paylaşıyor. Senin bir görüntü, sempatik bir görüntü. Bunu paylaşarak bugünün gündemini de tamamlamış olalım. Bitirirken tekrar hatırlatalım. Özgür medya, bağımsız medya bir lüks değil, bir ihtiyaç. Ve bu ihtiyacın desteklenmesi gerekiyor. O yüzden bu yayınlara destek olmanız, yorumları paylaşmanız, yayınları paylaşmanız, katıl butonuyla destek olmanız ya da Patreon gibi platformlardan destek olmanız önemli. Bu önemi hatırlatarak bugün bildiğini bitirmiş olalım. Yarınki bültende görüşmek üzere.